Ayrım 5.
Ama biliyorum ki sürüp gitmek için uyumsuzun çözüme varmaması gerekir. Aynı zamanda hem bilinç hem de ölümün yadsınması olduğu ölçüde intihardan sıyrılır. Ölüm mahkumunun son düşüncesinin en ucunda, her şeye karşın birkaç metre ötede baş döndürücü düşüşünün kıyısında gördüğü şu kundura bağıdır. İntihar edenin tam karşıtıdır ölüm mahkumu. Bu baş kaldırı yaşama değerini verir. Bir yaşamın tüm uzunluğunca yayılmış olarak büyüklüğünü yeniden yerine getirir. Gözleri bağlanmamış bir insan için kendisini aşan bir gerçekle çarpışan anlayışın görünümü kadar güzel bir görünüm yoktur. İnsan gururunun gösterişi erişilmez bir şey. Tüm değerden düşürmeler etkisiz kalacaktır burada. Düşüncenin kendi benimsediği bu sıkı düzende, tümüyle oluşturulmuş bu istemde, bu karşı karşıyalıkta güçlü ve eşsiz bir şey vardır. İnsan dışılığı, insan büyüklüğünü oluşturan bu gerçeği yoksunlaştırmak, insanın kendisini yoksunlaştırmaktır. Bana her şeyi açıklayan öğretilerin aynı zamanda beni zayıflatmalarının nedenini şimdi anlıyorum. Kendi yaşamımın ağırlığından kurtarıyorlar beni. Oysa onu yalnız başıma taşımam gerek. Bu dönemeçte olsa olsa bir vazgeçiş ahlakıyla birleşecek, kuşkucu bir metafizik tasarlayabilirim. Bilinç ve başkaldırı, bu yatsımalar vazgeçişin karşıtıdır. Tersine insan yüreğinde indirgenmez ve tutkulu olan ne varsa hepsi bunları yaşamıyla canlandırır. Uzlaşmamış olarak ölmek söz konusudur. Gönüllü olarak değil, uzlaşmamış olarak ölmek söz konusudur. İntihar bir yanılmadır. Uyumsuz insanın tüm yapabileceği her şeyi tüketmektir. Kendi kendini de tüketmektir. Uyumsuz onun son noktasına varmış gerilimi bir yalnız çabayla sürekli olarak sürdürdüğü gerilimdir. Çünkü bu bilinçte ve bu günü gününe baş kaldırıda biricik gerçeğini ortaya koyduğunu bilir. Bu gerçekte meydan okumadır. İlk sonuçlardan biri bu. Ortaya çıkarılmış bir kavramdan, bu kavramın getirdiği tüm sonuçları ve yalnız onları çıkarmaktan başka bir şey olmayan, bu elverişli durumu bırakmazsam ikinci bir çelişkiye karşı karşıya gelirim. Bu yönteme bağlı kalmak istediğime göre, metafizik özgürlük sorunuyla hiçbir alışverişim yok demektir. İnsan özgür mü değil mi bunu bilmek beni ilgilendirmez. Ben yalnız kendi özgürlüğümü deneyebilirim. Bu konuda genel kavramlara varamam ancak açık birkaç yargım olabilir. Öz olarak özgürlük sorunu anlamsızdır. Çünkü bambaşka bir biçimde Tanrı sorununa bağlıdır. İnsanın özgür olup olmadığını bilmek bir efendisi olup olmayacağının bilinmesini buyurur. Bu sorunun kendine özgü uyumsuzluğu, özgürlük sorununu sorun durumuna getiren kavramın aynı zamanda onun bütün anlamını çekip almasından gelir. Çünkü Tanrı önünde bir özgürlük sorunundan çok bir kötülük sorunu vardır. Seçeneği biliyoruz. Ya özgür değiliz ve kötülükten her gücü elinde tutan Tanrı sorumludur, ya özgür ve sorumluyuz ama Tanrı her gücü elinde tutmamaktadır. Tüm bu incelikler bu çelişkinin keskinliğine hiçbir şey eklememiş, bu keskinliği azaltmamıştır. İşte bunun için beni aşan ve benim bireysel deneyim çevremden taşar taşmaz anlamını yitiren bir kavramın basit tanımında coşuyla kendimden geçemem. Üstün bir varlığın bana vermiş olabileceği bir özgürlük ne olabilir bunu anlayamam. Hiyerarşi duygusunu yitirdim. Benim özgürlük anlayışım tutukluluğun anlayışı ya da devlet içinde çağdaş kişinin anlayışı olabilir ancak. Benim bildiğim tek özgürlük düşünce ve eylem özgürlüğü. Öyleyse uyumsuz benim bütün ölümsüz özgürlük şanslarımı sıfıra indirirken bana eylem özgürlüğümü verir onun etkinliğini arttırır. Bu umut ve gelecek yoksunluğu insanın her şeye açık oluşunda bir artış anlamına gelir. Günü gününe yaşayan insan uyumsuzla karşılaşmadan önce amaçlarla bir gelecek ya haklı çıkma kime ya da neye karşı sorun bu değil kaygısıyla yaşar. Şanslarını ölçüp biçer daha sonraya emekliliğine ya da oğullarının çalışmasına bel bağlar. Yaşamında yönetilebilecek bir şeyler bulunduğuna inanır hala. Gerçekte tüm bu olaylar bu özgürlüğü yalanlasa bile özgürmüş gibi davranır. Uyumsuzun belirmesinden sonra her şey sarsılmış durumdadır. Bu ben varım düşüncesi her şeyin bir anlamı varmış gibi davranışım, yeri geldikçe hiçbir şeyin anlamı olmadığını söylesem bile, tüm bunlar her an gelebilecek bir ölümün uyumsuzluğuyla baş döndürücü bir biçimde de yalanlanır. Yarını düşünmek, kendine bir amaç seçmek, yeğlemeleri olmak, tüm bunlar özgürlüğe inanç gerektirir. Bazı insan onu duymadığını iyice anlasa bile. Ama şu anda bu üstün özgürlüğün bir gerçeğe temellik edebilecek tek şey olan var olma özgürlüğünün, evet işte bu özgürlüğün bulunmadığını çok iyi biliyorum. Ölüm tek gerçek olarak durmaktadır önümde. Ondan sonra iş işten geçmiştir. Sürüp gitmekte de özgür değilim. Tutsam hem de ölümsüz devrim umudu bulunmayan, horgörüye başvuramayacak olan bir tutam. Devrim ve horgörü olmayınca da kim tutsak kalabilir? Ölümsüzlük güveni olmayınca tam anlamıyla hangi özgürlük var olabilir? Ama aynı zamanda uyumsuz insan şimdiye kadar düşüyle yaşadığı bu özgürlük konutuna bağlı kaldığını anlar. Bir anlamda bu durum kendisini köstekliyordu. Yaşamının bir amacı olduğunu düşlediği ölçüde erişilecek bir amacın gereklerine uyuyor, özgürlüğünün tutsağı oluyordu. Böylece olmaya hazırlandığım bir aile babasından ya da bir mühendisten ya da PTT'de bir memur adayından başka türlü davranamazdım. Başka bir şey olmaktansa bu olmayı seçebileceğime inanıyorum. Buna bilinçsiz olarak inanıyorum, orası doğru. Ama aynı zamanda konutumu beni çevreleyenlerin inançlarından, insansal çevremin ön yargılarından alıyorum. Ötekiler özgür olduklarına o kadar inanıyorlar ki bu iyimserlik de o kadar bulaşıcı ki. Tinsel ya da toplumsal her türlü ön yargıdan ne kadar uzak durursak duralım bir ölçüde etkilerinde kalırız. Hatta yaşayışımızı bunların en iyilerine, iyi ve kötü ön yargılar vardır, uydururuz. Böylece uyumsuz insan gerçekten özgür olmamış olduğunu anlar. Daha açık konuşmak gerekirse umut ettiğim ölçüde bana özgü bir gerçeğin, bir varoluş ya da yaratılış biçiminin kaygısını duyduğum ölçüde, sonra yaşamımı düzenlediğim ve böylece onun bir anlamı olduğunu benimsediğimi tanıtladığım ölçüde kendime engeller yaratır, yaşamımı bu engellerin içine kapatırım. Bende ancak tiksinti uyandıran ve şimdi iyice görüyorum, insan özgürlüğünü ciddiye almaktan başka bir şey yapmayan birçok kafa ve yürek memurunun yaptığını yapmış olurum. Uyumsuz şu noktada aydınlatıyor beni. Yarın yoktur. Bundan böyle derin özgürlüğümün uçsal dayanağı bu işte. Burada iki karşılaştırma yapacağım. Önce gizemciler kendilerine verecek bir özgürlük bulurlar. Tanrılarına gömülmekle, onun kurallarına boyun eğmekle kendileri de gizliden gizliye özgür olurlar. Kendiliğinden benimsenmiş tutsaklıkta derin bir bağımsızlık bulurlar. Ama bu özgürlüğün anlamı nedir? Her şeyden önce kendi kendilerine karşı kendilerini özgür buldukları, özgür olmaktan çok serbestliğe kavuştukları söylenebilir. Aynı biçimde tümüyle ölüme, burada en açık uyumsuzluk olarak alınan ölüme, yönelmiş uyumsuz insan, benliğinde billurlaşan tutkulu dikkatten başka her şeyden sıyrıldığını duyar. Ortak kurallar karşısında bir özgürlük tadar. Burada varlıkçı felsefenin başlangıç izleklerinin tüm değerini korudukları görülüyor. Bilince dönüş, günlük uykunun dışına kaçış uyumsuz özgürlüğün ilk adımlarını belirtir. Ama amaçlanan varlıkçı din söylevi, onunla birlikte de temelde bilinçten sıyrılan şu tinsel sıçramadır. Aynı biçimde ikinci karşılaştırmam bu. İlk çağ tutsakları da kendi kendilerinin değillerdi. Ama kendilerini hiç sorumlu bulmamaktan başka bir şey olmayan özgürlüğü tanırlardı. Dipnot, alçak gönüllülüğün bir savunması değil, bir olgu karşılaştırması söz konusu. Uyumsuz insan, uzlaşmış insanın karşıtıdır. Ölümünde ezen ama kurtaran soylu Romalı elleri vardır. Bu dipsiz kesinliğe gömülmek, bundan böyle kendini, kendi yaşamına ona geliştirecek, onu tutkulunun körlüğüne düşmeden gözden geçirecek kadar yabancı bulmak, bunda bir kurtuluş ilkesi vardır. Bu yeni bağımsızlığın süresi de her türlü eylem özgürlüğü gibi sınırlıdır. Ölümsüzlüğe çek vermez ama hepsi eskiden ölümde duran özgürlük düşlerinin yerini alır. Bir şafak vakti erkenden önünde hapishanenin kapıları açılan ölüm mahkumunun, o tanrısal hazırlığı yaşamın duru alevi dışında kılan her şey karşısında bu inanılmaz ilgisizlik, ölümle uyumsuz iyice sezildiği gibi usa uygun tek özgürlüğün, bir insan yüreğinin duyup yaşayabileceği özgürlüğün ilkelidir burada. Bu da ikinci bir sonuç. Uyumsuz insan böyle olası, yıkıcı ve donmuş saydam ve sınırlı bir evren görür. Bu evrende hiçbir olasılık yoktur. Ama her şey verilmiştir. Bu evren açıldı mı yıkılış ve hiçlik başlar. O zaman uyumsuz insan böyle bir evrende yaşamaya ve ondan güçlerini, umut etmenin yatsınmasını, avuntusuz bir yaşamın yılmaz tanıklığını çıkarmaya karar verebilir. Ama böyle bir evrende yaşamak ne demektir? Şimdilik geleceğe ilgisizlikten ve verilmiş olan her şeyi tüketmekten başka hiçbir şey. Yaşamın anlamına inanmak her zaman bir değerler basamağını varsayar, seçmeler ve yeğlemeler varsayar. Uyumsuza inanç tanımlarımıza göre bunun karşıtını öğretir ama bu konu üzerinde durulmaya değer bir şey. Hiçbir şeye sığınmadan yaşanabilir mi? Yaşanamaz mı? Beni ilgilenen tek şey bu. Bu alandan hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Bana yaşamı bu yüz verildiğine göre kendimi ona uydurabilir miyim? Bu özel kaygı karşısında uyumsuza inanç deneyimlerin niteliğinin yerini niceliğe vermek anlamına gelir. Bu yaşamın uyumsuzun yüzünden başka yüzü olmadığına inanırsam, tüm dengesinin benim bilinçli başkaldırmamla onun içinde çırpındığı karanlık arasındaki sürekli karşıtlığa dayandığını duyarsam, özgürlüğümün ancak sınırlı yazgısına göre bir anlam taşıdığını kabul edersem, o zaman önemli olanın en iyi yaşama değil, en fazla yaşama olduğunu söylemem gerekir. Bunun bayağı mı yoksa tiksindirici mi, hoş mu yoksa üzücü mü olduğunu düşünecek değilim. Kesinlikle söyleyelim, burada olgu yargıları benimsenmiş, değer yargıları bir yana bırakılmıştır. Yalnız görebildiğimden sonuçlar çıkarmam ve bir varsayım olabilecek hiçbir şeye kapılmamam gerek. Böyle yaşamanın dürüst olmadığı düşünülürse o zaman gerçek dürüstlük bana dürüst olmamayı buyuruyor demektir. En fazla yaşamak geniş anlamda bu yaşamın kuralının hiçbir anlamı yok. Açıkça belirtmem gerek. Bir kez bu nicelik kavramı yeterince deşilmemiş görünüyor. Çünkü insan deneyiminin geniş bir bölümünü kapsayabilir. Bir insanın ahlakı, değer sıralaması ancak biriktirdiği deneyimlerin niceliği ve çeşitliliğiyle bir anlam taşıyabilir. Çağdaş yaşama koşulları da insanların çoğunluğuna aynı deneyler niceliğini ve bunun sonucu olarak aynı derin deneyi kabul ettiriyor. Bireyin kendi katkısı, kendisine verilmiş olanı, yani kendisinde doğuştan bulunanı da göz önünde bulundurmak gerekir kuşkusuz. Ama bu konuda bir yargıya varamam ve bir kez daha burada kuralımın dolaysız açıklığa uymak olduğunu söylemeliyim. O zaman ortak bir ahlakın gerçek özelliğinin, kendisine yön veren ülkünün öneminden çok kapsamı ölçülebilecek bir deneyim düzgüsünde bulunduğunu görürüm. Benzetmeyi biraz zorlayacak olursak bizim 8 saatlik günümüzün ahlakı olduğu gibi Yunanlıların boş zamanlarının da ahlakı vardı. Ama şimdiden birçok insan bunlar arasında da en yürek parçalayıcıları, biraz daha uzun bir deneyimin bu değerler tablosunu değiştirdiğini sezdiriyor. Sırf deneyimlerinin niteliğiyle tüm rekorları kıracak, bu spor deyimini özellikle kullanıyorum, böylece kendi ahlakını kazanacak, günlük gazete serüvenini getiriyor usumuza. Dipnot: niteliği nicelik oluşturur bazı bazı. Bilimsel kuramın son konum noktasına bakarsam, her maddenin güç merkezlerinden oluştuğunu görürüm. Bunların niceliklerinin az ya da çok değişik olması, maddenin özelliğinin az ya da çok değişik olmasına yol açar. 1 milyar iyonlu bir iyon yalnız nicelikte değil, nitelikte de farklıdır. Karşılaştırmayı insan deneyiminde de bulmak kolay. Bununla birlikte romantizmden uzaklaşalım da yalnız seçimini yapmaya ve yalnız oyunun kuralı olduğuna inandığını incelemeye kararlı bir insan için bu tutumun ne anlama gelebileceğini düşünelim. Tüm rekorları kırmak her şeyden önce ve yalnız dünyayla karşı karşıya gelmek, elden geldiğince sık gelmektir. Çelişkilere, söz oyunlarına düşmeden nasıl becerebiliriz bunu? Uyumsuz bir yandan tüm deneylerin ilginçlikten uzak olduklarını öğretir, öte yandan da deneyimlerin en büyük niceliğine doğru iter de ondan. O zaman yukarıda sözünü ettiğim birçok insanın yaptığı şey nasıl yapılmaz, bize bu insan maddesinin elden geldiğince fazlasını getiren yaşama biçimi nasıl seçilmez, böylece de bir başa yandan atıldığı ileri sürülen değerler basamağı nasıl sokulmaz işin içine? Ama bize bilgi veren gene uyumsuz ve onun çelişkin yaşamı. Çünkü yanlışlık bu deneyimler niceliği bize bağlıyken onların yaşam koşullarımıza bağlı olduğunu düşünmekte. Burada basitleyici olmak gerekir. Yaşadıkları yılların sayısı aynı olan iki insana hep aynı deneyimler toplamını sağlar dünya. Bunun bilincinde olmak bize düşer. Yaşamını, başkaldırısını, özgürlüğünü duymak, elden geldiğince fazla duymak, fazla yaşamaktır. Uyanıklığın egemen olduğu yerde değerler basamağı gereksiz kalır. Daha da basitleyici olalım. Tek engelin, tek kazanamamanın erken ölüm olduğunu söyleyelim. Burada esinlenen evren, ölüm denen o sürekli ayrıklığa karşıt olmasıyla yaşar yalnız. Böylece de uyumsuz insanın gözünde, bunu istese bile, hiçbir coşkunluk, hiçbir tutku, hiçbir özveri, 40 yıllık bir bilinçli yaşamla, 60 yıl üzerine yayılmış bir açık görüşlülüğü eşit kılamaz. Dipnot: hiçlik düşüncesi gibi çok farklı bir kavram konusunda da aynı şeyi düşünebiliriz. Gerçeğe ne bir şey ekler ne de ondan bir şey eksiltir. Hiçliğin tin bilimsel deneyiminde 2000 yıla kadar neler olacağını düşündüğüm zaman kendi hiçliğimiz gerçek anlamını kazanır. Görünüşlerinin biri altında hiçlik bizim yaşamlarımız olmayacak olan gelecek yaşamların toplamından oluşmuştur. Delilikle ölüm, bunlar onun onarılmaz durumlarıdır. İnsan seçmez, öyleyse uyumsuz ve taşıdığı yaşam fazlalığı insanın istemine bağlı değil, karşıtına yani ölüme bağlıdır. Dipnot: İstem burada bir etkenden başka bir şey değil. Bilinci sürdürmeye yönelir. Bir yaşam disiplini sağlar. Bu da güzel bir şey. Sözcükleri iyice tartarak konuşursak yalnız bir şans sorunu söz konusudur. Buna razı olmasını bilmek gerek. 20 yıllık yaşamın ve deneyimlerin yeri hiçbir zaman doldurulamayacaktır. O kadar uyanık bir ırkta garip kaçan bir tutarsızlıkla Yunanlar genç ölen insanlar tanrıların sevgilisi olsun isterlerdi. Bu ise ancak tanrıların gülünç dünyasına girmenin, sevinçlerin en arısını yani duymanın ve bu yeryüzüne duymanın sevincini bir daha bulamamasıya yitirmek olduğu kabul edilirse doğrudur. Sürekli olarak bilinçli kalan bir ruhun önünde şimdiki zaman ve şimdiki zamanların birbirlerini kovalaması uyumsuz insanın ülküsü budur işte. Ama ülkü sözcüğü falsolu bir ses saklıyor burada. Onun iç ağrısı değil bu, uslamlamasının üçüncü sonucu yalnız. Uyumsuz üzerine gözlem insan dışının bunalımlı bilincinden yola çıkarak insan başkaldırısının tutkulu alevleri içinde yolunun sonuna gelir. Dipnot. Önemli olan tutarlıktır. Burada bir dünyaya razı oluştan yola çıkılıyor. Ama doğru düşüncesini dünyaya karşı bir seçme yaparak aynı mantık çabasına girişileceğini öğretir. Bu da geçerli bir şeydir ve bu denemeye açısını ve sınırlarını verir. Ama dünyanın yatsınması aynı sertlikle yapıldığı zaman çoğu kez kimi Vedanta okullarında örneğin yapıtların ilgisizliği konusunda benzer sonuçlara gelinir. Çok önemli bir kitapta Le Quartz'la Jean Grenier bu biçimde gerçek bir ilgisizlik felsefesi kurar. Böylece ölümden üç sonuç çıkarıyorum. Baş kaldırım, özgürlüğüm ve tutkum. Yalnız bilinç yoluyla ölüme çağrı olan şeyi yaşam kurulu biçimine sokuyor ve intiharı yatsıyorum. Günler boyunca sürüp giden bu boğuk yankıyı bilmiyor değilim. Ama yalnız bir sözüm var söyleyecek. Bunun zorunlu olduğu. Nietzsche açıkça görülüyor ki gökte ve yeryüzünde başlıca işimiz uzun zaman ve aynı yönde boyun eğmektir. Bunun sonunda örneğin erdem gibi sanat, müzik, dans, ulus, düşünce gibi uğrunda yaşam çabasına değen bir şey, değiştiren bir şey, incelmiş, çılgın ya da tanrısal bir şey çıkar diye yazdığı zaman büyük bir ahlakın kuralını gösterir. Ama uyumsuz insanın yolunu da gösterir. Aleve boyun eğmek aynı zamanda hem en kolay hem de en güç şeydir. Bununla birlikte güçlükle boy ölçüşürken insanın bazı kendini yargılaması iyi olur. Bunu yalnız o yapabilir. Dua düşüncenin üzerine karanlık basınca başlar der Alin. Gizemciler, varlıkçılar da ama varlığın geceyle karşılaşması gerek diye yanıt verirler. Hiç kuşkusuz öyle ama şu kapalı gözlerde ve yalnız insanın istemiyle doğan gece, tinsel varlığın içinde silinmek için oluşturduğu gece değil. Bir geceyle karşılaşması gerekse bu daha çok aydınlık görüşlü kalan umutsuzluğun gecesi, kutup gecesi, tinsel varlığın uyanıklığı, belki de usul ışığında her nesneyi kesin çizgileriyle ortaya çıkaran şu ak ve el değmemiş aydınlığın yükseleceği gece olsun. Bu basamakta eşdeğerlilik tutkulu anlamaya karşılar. O zaman varlıkçı sıçramayı yargılamak bile söz konusu olmaktan çıkar artık. İnsan tutumlarının 100 yıllık freski içinde yeniden alır yerini. Bilinçli ise izleyici için bu sıçrama da uyumsuzdur. Çelişkiyi çözdüğünü sandığı ölçüde tümüyle eski durumuna getirir onu. Bundan dolayı coşku vericidir. Bundan dolayı her şey yeniden yerini alır. Görkemliliği ve çeşitliliği içinde uyumsuz dünya yeniden doğar. Ama durmak kötü. Bir tek görüş açısıyla yetinmek, tüm tinsel güçlerin belki de en etkilisi olan çelişkiden yoksun kalmak güçtür. Yukarıda söylenenler bir düşünce biçimini tanımıyor yalnız. Şimdi yaşamak söz konusu. Uyumsuz insan. Stavrogin inanırsa inandığına inanmaz, inanmazsa inanmadığına inanmaz. Dostoyevski, Cinler. Benim alanım zamandır der Göte. İşte tam uyumsuz bir söz. Uyumsuz insan nedir gerçekten? Sonrasızlığı yatsımamakla birlikte onun için hiçbir şey yapmayan. Böyle bir özlem duymadığı için değil, cesaretini ve usulü buna yeğe tuttuğu için. Birincisi kendi dışındakilere başvurmadan yaşamasını, elindekiyle yetinmesini öğretir. İkincisi de kendi sınırlarını gösterir ona. Sınırlı özgürlüğünden, geleceksiz başkaldırısından, ölümlü bilincinden kuşkusu olmayınca serüvenini yaşamı süresince sürdürür. Alanı buradadır, kendisininkinden başka her yargıdan uzak tuttuğu eylemi buradadır. Daha büyük bir yaşam, bir başka yaşam anlamına gelemez onun için. Dürüst bir tutum olmaz böylesi. Gelecek kuşaklar denilen şu gülünç sonrasızlıktan bile söz etmiyorum. Madame Roland ona bel bağlıyordu. Bu önlemsizlik dersini aldı. Gelecek kuşaklar bu sözü seve seve anarlar ama yargılamayı unuturlar. Madame Roland gelecek kuşaklar karşısında ilgisizdir. Ahlak üzerinde mantık yürütmek söz konusu olamaz. İnsanların çok ahlakla kötü davrandıklarını gördüm. Dürüstlüğün kurallara gereksinimi olmadığını da her gün görüyorum. Uyumsuz insanın kabul edilebileceği bir tek ahlak var. Tanrı'dan ayrılmayan ahlak, buyurucu ahlak. Ne var ki kendisi bu Tanrı'nın dışında yaşar. Öteki ahlaklara gelince ahlaka aykırılığı da sayıyorum. Uyumsuz kişi bunlarda yalnız doğrulamalar görür. Onunsa doğrulanacak hiçbir şeyi yoktur. Burada onun suçsuzluğu ilkesinden yola çıkıyorum. Bu suçsuzluk korkunçtur, her şeye izin vardır diye haykırır Ivan Karamazov. Bunda da uyumsuz kokusu vardır ama basit anlamıyla anlamamak koşuluyla. İyi anlaşıldığımı bilmem, bir kurtuluş ve sevinç çığlığı değil, acı bir gözlem söz konusu. Yaşama anlamını verecek bir tanrı inancı ceza görmeden kötülük etme gücünden çok daha çekici. Seçmek güç olmazdı ama seçme yoktur, acılık da o zaman başlar. Uyumsuz kurtarmaz, serbest bırakmaz, bağlar. Her türlü edime izin vermez. Her şeye izin vardır sözü hiçbir şeyin yasak olmadığı anlamına gelmez.